Ayrım 4. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 56. 3. Boş bir araziye ev yapan girişken kişi. Ah oğlum, korkmuşsun sen İstanbul'dan. Mevlüt İstanbul'da ilk aylarında geceleri yatağında yatarken şehrin uzaktan gelen gürültüsüne dikkat ederdi. Bazen korkuyla uykusundan uyanınca sessizlikte çok uzaktan gelen köpek havlamalarını duyar, babasının eve dönmediğini anlar, kafasını yorganın içine gömüp uyumaya çalışırdı. Mevlüt o günlerde geceleri köpek korkusuna fazla kapılınca babası onu Kasımpaşa'da ahşap bir evdeki bir şeyhe götürüp okuyup üfletti. Mevlüt bunu yıllar sonra hatırlayacaktı. Bir gece rüyasında Atatürk Erkek Lisesi'ne müdür yardımcısı iskeletin yüzünün elektrik direğinin üstündeki ölüm diyen kuru kafaya benzediğini keşfetti. İskeletle köyden getirdiği ilkokul diplomasını babası kayıt için verirken tanışmışlardı. Mevlüt matematikten başını hiç kaldırmazdı. Çünkü karanlık pencereden kendisini gözetlediğini sandığı cin ile göz göze gelmeyi hiç istemezdi. Bu yüzden uyumak için yatağa bile gidemezdi bazen. Kültepe, Duttepe ve diğer tepelerdeki mahalleleri Mevlüt oraları bir yılda çok iyi öğrenen Süleyman'ın yardımıyla tanıdı. Kimisinin temelleri daha yeni atılmış, kimisinin duvarları yarıya kadar yükselmiş, hatta bitirilmekte olan pek çok gecekondu gördü. Bunların çoğunda yalnız erkekler yaşıyordu. Son 5 yılda Kültepe'ye, Duttepe'ye, Konya'dan, Kastamonu'dan, Gümüşhane'den gelenlerin çoğu ya Mevlüt'ün babası gibi karılarını ve çocuklarını köyde bırakmışlardı ya da köyde evlenmeyecek, işsiz güçsüz, malsız mülksüz bekar erkeklerdi. Tek odalık bazı evlerde 6-7 bekar erkeğin yataklarda ölü gibi yatıp dinlendiğini açık kapılardan görünce de Mevlüt etraftaki hırçın köpeklerin varlığını hissederdi. Bu evlerden dışarıya gelen yoğun nefes, ter ve uyku kokusunu köpekler fark ediyor olmalıydı. Kavgacı, suratsız ve şefkatsiz oldukları için Mevlüt bekar erkeklerin çoğundan korkardı. Aşağıda Duttepe çarşısında, ileride otobüslerin son durağı olacak ana caddede, babasının kazıkçı dediği bir bakkal ve çimento çuvalları, hurda kapılar, eski kiremitler, soba boruları, teneke parçaları ve plastik örtüler satan bir dükkan ve sabah şehirde iş bulamamış erkeklerin akşama kadar pineklediği salaş bir kahve vardı. Tepeye çıkan yolun ortasında Hasan amca da küçük bir bakkal dükkanı açmıştı. Mevlüt boş vakitlerinde oraya çıkar, amcaoğulları Korkut ve Süleyman'la eski gazeteleri katlayarak kese kağıdı yapardı. Süleyman. Mustafa amcamın huysuzluğu yüzünden Mevlüt bir senesini köyde boşu boşuna kaybettiği için Atatürk Erkek Lisesi'nde benden bir sınıf geriye düştü. Okulda teneffüslerde Mevlüt'ü tek başına bahçede görünce yanına gider, acemi İstanbullu amcaoğluyla arkadaşlık ederdim. Biz Mevlüt'ü çok severiz ve onu babasından ayırırız. Okullar açılmadan önce bir gece Mustafa amca ile bizim Duttepe'deki eve geldiler. Mevlüt annemi görür görmez kendi annesine, ablalarına duyduğu özlemle sarıldı ona. "Ah oğlum, korkmuşsun sen İstanbul'dan," dedi annem ona sarılarak. "Korkma, bak biz hep buradayız." Mevlüt'ü annesinin yaptığı gibi saçlarından öptü. "Söyle bakalım, şimdi İstanbul'da ben senin Safiye yengen mi olacağım, Safiye teyzen mi?" Annem Mevlüt'ün hem amcasının karısı yani yengesi hem de annesinin ablası yani teyzesidir. Mevlüt yazları babasıyla benim babamın bitip tükenmez kavgalarının etkisi altına girerse ona yenge der. Ama Mustafa amcam İstanbul'dayken kışları annesi ve ablalarının tatlı havasıyla ona teyze derdi. "Her zaman teyzemsin," dedi Mevlüt anneme içtenlikle. "Baban kızmasın sonra," dedi annem. "Aman Safiye, sen ona annelik et," dedi Mustafa amca. "Burada öksüz kaldı, geceleri ağlıyor." Mevlüt utandı. "Okula yazdırıyoruz," diye devam etti Mustafa amca. "Ama kitaptı, defterdi, çok tutuyor. Bir de ceket lazımmış." "Okul numaran kaç?" diye sordu Korkut abim. 1019. Ağabeyim yan odaya gitti ve sandığın dibinden arayıp ikimizin eski okul ceketini çıkardı. Dövüp tozunu aldı, buruşukluklarını açtı ve ceketi Mevlüt'e bir terzi gibi özenle giydirdi. "Çok yakıştı sana bu, 1019," dedi Korkut. "Evet maşallah, yeni cekete de hiç gerek yok," dedi Mustafa amca. "Biraz bol ama daha iyi," dedi Korkut ağabeyim. "Dar ceket kavgada zorluk çıkarır." "Yok, Mevlüt okula kavga etmek için gitmiyor," dedi Mustafa amca. "Tabii kavga etmeden durulabiliyorsa," dedi Korkut. "Bazen eşek suratlı manyak hocalar insana öyle bir takılıyorlar ki insanın kendini tutması mümkün olmuyor." Korkut. Mustafa amcanın Mevlüt kimseyle dövüşmez demesinden pirelendim. Beni küçümsediğini hissettim. 3 yıl önce ben, Mustafa amcam ve babam onların Kültepe'de birlikte çevirip yaptıkları evde, bütün mevlütlerin kaldığı yer, otururken ben okulu bıraktım. Okula dönmeyi hiç aklımdan geçirmeyeyim diye okuldaki son günlerimde eşek suratlı fiyakalı kimyacı Fevzi'ye sınıfın önünde 2 tokat, 3 yumruk atıp hak ettiği dersi de verdim. Önceki yıl PB2SO4 neymiş deyince verdiğim pabuç cevabıyla alay edip bütün sınıfın önünde aklınca beni aşağıladığı ve bunu boş yere çaktırdığı için bu dayağı çoktan hak ediyordu. Öğretmenini derste evre çevire dövebildiğin liseye de adı istediği kadar Atatürklü olsun, zaten benim saygım kalmaz. Süleyman. Ceketin sol cebinin astarında delik var ama sakın diktirme, dedim şaşkın Mevlüt'a. Sınavlarda kopyayı oraya saklarsın. Zaten biz bu ceketin faydasını okulda değil, akşamları boza satarken gördük. Gece yarısı soğuk sokaklarda okul ceketiyle saçıcılık yapan bir çocuğa kimse dayanamaz. Evladım okuyor musun sen, deyip ceketin cebine çikolatalar, yün çoraplar, paralar sıkıştırırlar. Eve gelince de ceketini ters yüz eder, içindekileri alırsın. Okulu bıraktım da sakın demeyeceksin, İleride doktor olacağım dersin. Mevlüt okulu bırakmayacak ki, dedi babası. Gerçekten doktor olacak Mevlüt, değil mi? Mevlüt kendisine gösterilen şefkatin acımayla karışık olduğunu da anlıyor, neşelenemiyordu. Amcalarının Mevlüt'ün babasının yardımıyla Kültepe'nin karşısındaki Duttepe'de yapıp geçen sene hep birlikte taşındıkları bu ev, babasıyla yaşadığı gece kondularından çok daha temiz ve aydınlıktı. Köyde yere sofra kurarak yemek yiyen amcası ve yengesi, şimdi üzerinde çiçekli bir naylon örtü serdikleri bir masaya oturmuşlardı. Zemin toprak değil, taştı. Ev kolonya kokuyor, ütülü temiz perdeler Mevlüt'e buraya ait olma isteği veriyordu. Amcalarının evinin şimdiden 3 odası vardı ve sığırlar, küçük bahçe, ev dahil her şeyi satıp köyünden bütün aile göç eden Aktaşların burada mutlu bir hayat yaşayacaklarını Mevlüt çok iyi görüyor, bunu henüz başaramamış olan ve başarmaya niyetliymiş gibi de davranmayan babasına karşı bir kızgınlık duyuyor ve utanıyordu. Mustafa Efendi. Biliyorum, benden gizli amcanlara gidiyorsun. Hasan amcanın bakkal dükkanına gidip gazete katlıyorsun. Sofralarına oturup yemek yiyorsun. Süleyman'la oynuyorsun ama unutma, onlar bizim hakkımızı yediler, diye uyarırdım Mevlüt'ü. İnsanın oğlunun babasının yanında değil, onu kandırıp önünden lokmasını almak isteyen düzenbazlarla olması ne acı bir duygudur. Sana o ceketi verdikleri için de öyle ezilip büzülme. O senin hakkın. Babanın elinden birlikte çevirdikleri arsayı göstere göstere alanlarla bu kadar yakın olursan sana saygı duymayacaklarını çıkarma aklından. Anladın mı Mevlüt? 6 yıl önce 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden 3 yıl sonra Mevlüt köyde okuma yazma öğrenirken babası ve Hasan amcası iş bulmak, para kazanmak için İstanbul'a geldiklerinde daha önce Duttepe'de bir kiralık eve girmişlerdi. O evde 2 yıl birlikte kalmışlar. Kirası artınca oradan çıkıp henüz yeni dolmakta olan karşıdaki Kültepe'de Mevlüt'le babasının şimdi kaldığı evi kendi elleriyle biriket, çimento, teneke taşıyarak yapmışlardı. Babasıyla Hasan amcasının araları İstanbul'daki ilk günlerinde çok iyiydi. Yoğurt satıcılığının inceliklerini birlikte öğrenmişler ve ilk başta iki kocaman adam, sonradan gülüşerek anlattıkları gibi, yoğurt satmaya sokaklara birlikte çıkmışlardı. Daha sonra satış yapmak için ayrı mahallelere gitmişler ama kim daha çok kazandı diye aralarında kıskançlık olmasın diye günlük kazançlarını birleştirmişlerdi. Bu doğal yakınlığın bir nedeni köyde 2 kız kardeşle evlenmiş olmalarıydı. Köyde annesiyle teyzesinin postadan havale kağıdını alınca nasıl sevindiklerini Mevlüt hep gülümseyerek hatırlardı. O yıllarda babasıyla Hasan amcası pazar günleri İstanbul parklarında, deniz kıyısında, çayhanelerde oturup pinekleyerek birlikte vakit öldürür, haftada 2 kere sabahları aynı makine ve jiletle tıraş olur, yaz başı köye dönerken çocuklara, karılarına aynı hediyeleri getirirlerdi. Kültepe'de diktikleri, gece konduya taşındıkları 1965 yılında 2 kardeş, Hasan amcanın köyden gelip onlara katılan büyük oğlu Korkut'un da desteğiyle biri Kültepe'de, diğeri karşıdaki Duttepe'de 2 de arsa çevirmişlerdi. 1965 seçimlerinden önceki hoşgörü havasının ve seçimden sonra Adalet Partisi imar affı çıkaracak söylentilerinin etkisiyle Duttepe'deki arsaya bir ev yapmaya girişmişlerdi. O zamanlar tıpkı Kültepe'de olduğu gibi Duttepe'de de kimsenin arsasının tapusu yoktu. Boş bir araziye ev yapan girişken kişi evinin çevresine bir iki kavak ve söğüt ağacı diktikten, sınırları belirleyecek bir duvarın ilk taşlarını yerleştirdikten sonra muhtara gidip para verip bu arazideki evi, ağaçları kendi diktiğine ilişkin bir kağıt alırdı. Kağıtlarda tıpkı Tapu Kadastro Müdürlüğü'nden verilmiş gerçek tapularda olduğu gibi muhtarın kendi eliyle cetvel kullanarak çizdiği bir de ilkel kroki olurdu. Muhtar, krokiye çocuksu el yazısıyla bitişikte filancanın arsası, altında filancanın evi, çeşme, duvar, çoğu zaman duvar yerine bir iki taş olurdu, kavak ağacı gibi notlar düşer, eline fazla para verirsen arsanın hayali sınırlarını daha da büyük gösteren kelimeler de ekler, dibine de mührünü basardı. Ama arazi hazinenin ya da orman idaresinin malı olduğu için muhtardan alınan bu kağıtların garantisi yoktu. Tapusuz araziye yapılan ev her an devlet tarafından yıkılabilirdi. Elleriyle yaptıkları evlerinde ilk gecelerini geçirenler bu felaketin geldiğini rüyalarında görürlerdi. Muhtarın kağıtlarının önemi bir gün devlet 10 yılda bir yaptığı gibi seçimler sırasında gecekondulara tapu verirse çıkacaktı ortaya. Çünkü tapular muhtar kağıtlarına bakarak dağıtılacaktı. Ayrıca muhtardan bir arazinin kendi arazisi olduğuna ilişkin bir kağıt alan kişi arsasını başkasına satabilirdi. Anadolu'dan her gün işsiz güçsüz, evsizlerin şehre yoğun bir şekilde geldiği dönemlerde bu muhtar kağıtlarının fiyatı hemen yükselir, pahalılaşan arsalar bölünüp hızla parsellenir ve göçün hızına göre muhtarların siyasi gücü de artardı. Bütün bu yoğun faaliyete rağmen devlet güçleri keyiflerine eser ve günün siyasetine uygun bulurlarsa jandarmalarla gelip bir gecekondu sahibini mahkemeye verebilir, evini yıkabilirlerdi. Önemli olan bir an önce evi bitirmek, içine girmek, orada yaşamaktı. Çünkü içinde yaşanılan evin yıkılması için bir mahkeme kararı gerekiyor. Bu da çok vakit oluyordu. Herhangi bir tepede bir arsayı benim diye çeviren kişi, akıllıysa ilk fırsatta bir gecede ailesinin, eş dostun yardımıyla oraya dört duvar çekip hemen içine girip yaşamaya başlamalıydı ki ertesi gün yıkıcılar evine dokunamasın. Çatısı kapatılmamış, hatta duvarları pencereleri bitirilmemiş evlere girip, yıldızları yorgan, göğü de çatı belleyip İstanbul'daki evlerinde ilk uykularını uyuyan annelerin ve çocukların hikayelerini dinlemeyi severdi Mevlüt. Rivayete göre gecekondu kelimesinin tarihte ilk kullanan, bir gecede 12 evin duvarını yükseltip içine girilecek hale koyan Erzincanlı bir duvar ustasıydı. Ve yaşlılıktan önce Duttepe mezarlığına ona dua etmeye binlerce kişi gitmişti. Mevlüt'ün babası ile amcasının seçim öncesinin hoşgörü havasından ilham alan ev inşaatı, aynı davanın sonucunda inşaat malzemesi ve hurda fiyatları birdenbire fırladığı için yarıda kaldı. Seçimden sonra bir imar affı çıkacağı söylentisi üzerine hazine ve orman arazilerinin üzerine yoğun bir kaçak inşaat faaliyeti başlamıştı. Gecekondu dikmeyi hiç aklından geçirmeyenler bile şehrin kenarlarındaki tepelere gidip bu yerleri denetleyen muhtarlardan, onlarla ortak, kimi eli sopalı, kimi silahlı ve kimi siyasi örgütlerden bir arsa alıp en ulaşılmaz, en ücra, en olmadık yerlere evler yapıyorlardı. Şehrin merkezindeki apartmanların pek çoğuna da kaçak bir yeni kat daha çıkılıyordu. İstanbul'un yayıldığı boş arazilerse bir büyük inşaat yerine dönmüştü. Ev sahibi burjuvalara seslenen gazeteler plansız şehirleşmeden şikayet ediyordu ama kaçak inşaat mutluluğu şehirde de coşkuyla yaşanıyordu. Gecekondularda kullanılan düşük nitelikli briketleri kalıplayıp üreten küçük fabrikalar ve çimento, inşaat malzemesi satan dükkanlar karanlığa kadar çalışıyor, tuğla, çimento, kum, ahşap, demir, cam yüklü at arabaları, kamyonetler, minibüsler zillerini, kornalarını neşeyle çalarak mahalle mahalle tozlu yollarda, yolsuz tepelerde dolaşıyordu. "Ben Hasan amcanın evi için elde çekiç günlerce çalıştım," derdi babası. Bayram günleri baba oğul Kültepe'den Duttepe'ye ziyarete giderlerken. "Bunu bilesin diye söylüyorum. Tabii amcana oğullarına düşman olman gerekmez." Süleyman: "Doğru değil. Mevlüt bu inşaatın Mustafa amca İstanbul'da kazandığı parayı İstanbul'da bırakmayıp geriye köye götürdüğü için yarım kaldığını biliyor. Geçen sene ise bu sefer ben ve ağabeyim evi yaparken Mustafa amca bizimle olsun çok istedik. Biz ama amcamın huysuzluğundan, ikide bir kavga çıkarıp bize küsmesinden, biz yeğenlerine bile kötü davranmasından babam haklı olarak bıkmıştı." Mevlüt en çok amcası ve amcaoğulları Korkut ve Süleyman hakkında babası "onlar bir gün seni satacaklar" dediği zaman huzursuz oluyordu. Bayramlarda özel günlerde mesela Duttepe futbol takımı ilk maçını yaparken, cami inşaatı için vurallar herkesi toplarken, Kültepe'den babasıyla Aktaşlar'a gittiği için tam sevinemezdi. Safiye teyzesinin eline tutuşturacağı çörekler için, Süleyman'ı uzaktan da Korkut'u göreceği için, temiz bakımlı bir evin rahatlık ve zevklerinin keyfini çıkaracağı için gitmeyi çok isterdi. Ama babasıyla Hasan amcası arasında iğneli konuşmalar kendisine bir yalnızlık ve felaket duygusu verdiği için de gitmek istemezdi. Aktaşlara ilk gidişlerinde babası, Mevlüt, geçmişten kalan haklarının ne olduğunu hiç unutmasın diye Duttepe'deki üç odalı evin pencerelerine ya da kapısına bir süre dikkatle bakar, herkesin işleyeceği bir şekilde ''Şurayı yeşile boyatmak lazım, yan duvara sıva vurmak gerek'' gibi bir laf ederdi ki herkes Mustafa Efendi ile oğlunun Mevlüt'ün da bu evde bir hakkı olduğunu anlasın. Daha sonra Mevlüt, babasının Hasan amcasına ''Eline para geçerse onu batak bir arsaya yatırırsın hemen'' dediğini işitirdi. ''Bu mu batak?'' derdi Hasan amca. ''Şimdiden 1,5 katını veriyorlar ama satmıyorum.'' Çoğu zaman tartışma tatlı bir sona varacağına daha da alevlenirdi. Mevlüt, yemeğin sonundaki o şafı bile daha içemeden ve portakalını bile yiyemeden babası ayağa kalkar, oğlunu elinden tutar, ''Kalk oğlum, biz gidelim.'' derdi. Gecenin karanlığına çıkınca da ''Ben baştan demedim mi sana gelmeyelim?'' diye derdi. ''Biz daha gelmeyiz artık.'' Hasan amcaların Duttepe'deki evinden karşıya Kültepe'deki kendi evlerine gitmek için yola çıktıklarında Mevlüt uzaktan şehrin pırıltılı ışıklarını, kadifemsi geceyi, İstanbul'un neon lambalarını fark ederdi. Bazen yıldızlı lacivert gökte bir tek yıldız dikkatini çeker, eli sürekli söylenen babasının iri elinin içindeyken o yıldıza doğru yürüdüklerini hayal ederdi. Bazen şehir hiç gözükmez ama civardaki tepelerden on binlerce küçük evin soluk ve turuncumsu ışıkları Mevlüt'ü artık tanıdığı bu alemi olduğundan daha pırıltılı gösterirdi. Bazen de yakındaki tepenin ışıkları puslu havada kaybolur, Mevlüt gittikçe yoğunlaşan bir sesin içinde köpek avlamalarını işitirdi. 4. Mevlüt'ün satıcılığa başlaması. Büyüklük taslamak senin işin değil. ''Senin işe başlamanın şerefine tıraş oluyorum evladım.'' dedi babası bir sabah uykudan uyanan Mevlüt'e. ''Birinci ders. Yoğurt satıyorsan, hele boza satıyorsan temiz olacaksın. Bazı müşteriler eline tırnağına bakar, bazısı gömleğine, pantolonuna, ayakkabına bakar. Bir eve giriyorsan ayakkabını hemen çıkaracaksın. Çorabın da delik olmayacak, kokmayacak. Ama benim aslan oğlum, melek ruhlu oğlum zaten mis gibi kokar, öyle değil mi?'' Mevlüt babasını acemice taklit ederek yoğurt tepsilerini sırığının bir sağ bir sol ucuna takıp dengelemeyi, tepsilerin arasına babası gibi tahta çıtalar koymayı, hepsinin üstüne de bir tahta kapak kapatmayı çabuk öğrendi. Babasının hafiflettiği yoğurt yükünün ağırlığını ilk başta fark etmedi ama Kültepe'yi şehre bağlayan toprak yolda ilerlerken yoğurt satmanın bir çeşit hamallık olduğunu anladı. Kamyonlar, at arabaları, otobüslerle dolu tozlu yolda yarım saat yürürlerdi. Yol asfalt olunca reklamları, bakkal vitrinlerine asılmış gazeteleri, elektrik direklerine yapıştırılmış sünnetçi ve dershane ilanlarını dikkatle okur, oyalanırdı. Şehre girdikçe hala yanmamış büyük ahşap konakları, Osmanlı'dan kalma askeri kışlaları, sağa sola erilmiş damalı dolmuşları, neşeli bir makamla korna çalarak tozu dumana katarak geçen yolcu minibüslerini, sıra sıra geçen askerleri, parke taşı kaplı sokaklarda futbol oynayan çocukları, bebek arabasını iterek geçen anneleri, renk renk ayakkabı ve çizmelerle dolu vitrinleri ve düdüğünü öfkeyle öttürürken iri beyaz eldivenleriyle arabaları yönlendiren trafik polislerini görürlerdi. Bazı arabalar koskoca ve yüz yuvarlak lambaları sayesinde Dodge 1956, gözlerini kocaman açmış ihtiyar adamlara, bazıları önlerindeki ızgara yüzünden Plymouth 1957, kalın üst dudaklı fırça bıyıklı adamlara, bazıları kötü kötü gülerken ağızları taş kestiği için sayısız küçük dişi gözüken aksi kadınlara, Opel Rekord 1961 benziyordu. Mevlüt uzun burunlu kamyonları iri kurt köpeklerine, homurdana homurdana ilerleyen Skoda marka belediye otobüslerini de dört ayağı üzerinde yürüyen ayılara benzetti. 6-7 katlı büyük apartman binalarının bütün cephelerini kaplayan dev reklamlardan Tamek domates ketçap, lüks sabunları, okul kitaplarındaki gibi başörtüsüz ve güzel kadınlar Mevlüt'e gülümserken, babası meydandan sağa sapıp gölgeli bir sokağa girer, ''Yoğurtçu!'' diye bağırırdı. Mevlüt dar sokakta herkesin onlara baktığını hissederdi. Babası yürüyüş hızını hiç kesmeden bir daha seslenir, zilini sallayarak çalar, oğluna dönüp bakmıyordu ama Mevlüt yüzündeki kararlı ifadeden babasının kendisini düşündüğünü hissederdi. Az sonra üst katlardan bir pencere açılırdı. "Yoğurtçu, gel bakayım yukarıya," diye seslenirdi bir adam ya da başörtülü bir teyze. Baba oğul binaya girer, kızarmış yağ kokan merdivenleri çıkıp bir kapıda dururlardı. Mevlüt satıcılık hayatında on binlerce kere gireceği İstanbul mutfaklarının, ev kadınlarının, teyzelerin, çocukların, ninelerin, dedelerin, emeklilerin, hizmetçilerin, evlatlıkların, yetimlerin gürültüsüne böyle kulak kesildi. "Hoş geldin Mustafa Efendi, şu tabağı yarım kilo tartsana." "Oo Mustafa Efendi, gözümüz yollarda kaldı. Dönemedin sen bu yaz köyden." "Yoğurtçu, bana bak, ekşi değil değil mi yoğurdun? Koy bakayım şu tabağa biraz, terazin hileli değil, değil mi?" "Mustafa Efendi, bu güzel çocuk kim böyle, yoksa senin oğlun mu maşallah?" "Aa, yoğurtçu, seni boşuna çağırmışlar yukarı, bakkaldan almışlar, buzdolabında koca bir kase dolusu var." "Evde kimse yok, borcumuzu deftere yaz." "Mustafa Efendi, bizim çocuklar sevmiyor, kaymağından hiç koyma." "Mustafa abi, benim küçük kız da büyüsün, senin bu oğlunla evlendirelim." "Yoğurtçu, nerede kaldın yahu? İki kat merdiveni yarım saatte çıkamadın." "Yoğurtçu, bu kaba mı koyacaksın yoksa bu tabağı mı vereyim?" "Yoğurtçu, geçen sefer kilosu daha ucuzdu." "Yoğurtçu, asansörü satıcıları apartman yöneticisi yasakladı, anladın mı? Senin yoğurdun nereden?" "Mustafa Efendi, çıkarken sokak kapısını iyice çek de öyle çık. Kapıcımız kaçtı." "Mustafa Efendi, bak bu çocuğu yanında sokak sokak hamal gibi gezdirmeyeceksin. Kaydını yapıp ortaokula yollayacaksın. Yoksa almam senden yoğurt." "Yoğurtçu, iki günde bir yarım kilo bırakırsın. Yukarı çocuk gelsin yeter." "Evladım korkma korkma, köpek ısırmaz. Yalnızca kokluyor, bak sevdi seni." "Oturun Mustafa abi biraz. Hanım, çocuklar, kimse yok. Domatesli pilav var. Isıtayım mı, yer misiniz?" "Yoğurtçu, radyo çalıyordu. Sesini ancak duyduk. Gelecek sefer geçerken daha çok bağır, mi?" "Bu ayakkabılar artık benim oğlana küçük geliyor. Giy bakayım sen şunları çocuğum." "Mustafa Efendi, çocuğu öksüz bırakma. Annesi de gelsin de köyden. Baksın size." "Mustafa Efendi, Allah razı olsun hanımefendi," derdim evden çıkarken yerlere eğilerek. "Allah senin tuttuğunu altın etsin yenge," derdim ki Mevlüt ekmeği aslanın ağzından almak için alttan almayı babasından görsün. Zengin olmak için boyun eğmek gerektiğini öğrensin. "Sağ ol beyim," derdim mübalağa eğilip selam vererek. "Mevlüt bu eldivenleri bütün kış giyecek. Allah sizden razı olsun. Öp bakayım beyefendinin elini." Ama Mevlüt öpmez, önüne bakardı. Sokağa çıktığımızda, "Oğlum," derdim, "mağrur olmayacak, bir tas çorbaya, bir çift çoraba burun kıvırmayacaksın. Bu bizim onlara verdiğimiz hizmetin karşılığıdır. Dünyanın en iyi yoğurdunu ayaklarına getiriyoruz. Onlar da karşılığını veriyor, o kadar." Aradan bir ay geçer, bu sefer bir gece kendisine yün takke veren hanımefendiye önce surat asar, sonra benden korkup elini öpeyim der ama yapamazdı. "Bana bak, büyüklük taslamak senin işin değil," derdim. "Ben elini öp deyince öpeceksin müşterinin elini. Hem o müşteri değil, iyi bir teyze nihayetinde. Herkes onun gibi mi? Taşınacağını bile bile yoğurdu hesaba yazdırıp sonra kaçıp kaybolan ne soysuzlar var bu şehirde. Sana şefkat gösteren iyi insana mağrurca davranırsan asla zengin olamazsın. Bak amcanlar, Hacı Hamit Vural'a nasıl yaltaklanıyor. Onlar zenginler diye utanıyorsan asla öyle düşünme. Zengin dediklerin bizden önce İstanbul'a gelip bizden önce kazanmışlar. Aradaki fark bu kadardır." Mevlüt hafta içi her sabah saat 8'e 5 geçeyle 1.30 arasında Atatürk Erkek Lisesi'ndeydi. Son zilden sonra bahçe kapısına yığılan satıcı kalabalığının içinden ve kozlarını sınıfta paylaşamadıkları için okul dışında ceketlerini çıkarıp dövüşenlerin arasından koşarak çıkıp yoğurt satan babasıyla buluşmaya gidiyordu. Buluşma yerleri bir lokantaydı. Mevlüt içi kitap defter dolu okul çantasını fidan lokantasında bıraktıktan sonra hava kararına kadar babasıyla yoğurt satıyordu. Babasının şehrin çeşitli mahallelerinde fidan lokantası gibi haftada 2-3 kere yoğurt tepsileri taşıdığı düzenli müşterisi lokantalar vardı. Pazarlık ettikleri için babası bu lokantaların sahipleriyle çok sık kavga eder, bazen onları bırakır, yeni lokantalarla anlaşırdı. Çok emek karşılığında küçük bir kar bırakmalarına rağmen bu düzenli müşterilerinden vazgeçemezdi babası. Çünkü onların mutfaklarını, büyük buzdolaplarını, balkonlarını ya da arka bahçelerini, yoğurt tepsilerini ve boza güğümlerini emanet bıraktığı bir depo olarak kullanırdı. Esnafa ev yemekleri, döner, hoşaf gibi şeyler veren bu içkisiz lokantaların sahipleri, baş garsonları babasının arkadaşıydılar. Bazen baba oğlu lokantanın arkasındaki bir masaya oturturlar, önlerine bir tabak içinde bir kepçe etli türlü ya da nohutlu pilav ve çeyrek ekmek ve yoğurt koyar, sohbet ederlerdi. Mevlüt o yemeklerdeki sohbetleri severdi. Sofraya Marlboro satan bir tombalacı, Beyoğlu sokaklarında neler döndüğünü çok iyi bilen emekli bir polis ya da komşu fotoğrafçının çırağı oturur, fiyatların sürekli yükselmesi, spor toto, kaçak sigara ve yabancı içki satanlara yapılan baskınlar, Ankara'daki en son siyasi gelişmeler, İstanbul sokaklarındaki polis ve belediye denetimleri gibi şeyler konuşulurdu. Mevlüt hepsi sigara içen bu bıyıklı adamların hikayelerini dinlerken İstanbul'un sokak hayatının sırlarına nüfuz ettiğini hissederdi. Tarla başının arkalarındaki Marangozlar Mahallesi'ne Ağrılı bir Kürt aşiretinin bir kolu yavaş yavaş yerleşiyordu. Belediye Taksim Meydanı'nı saran seyyar kitapçıları sol örgütlerle ilişkililer diye kovalamak istiyordu. Aşağı sokaklarda park eden arabalardan para kesen değnekçi çetesi, tarla başındaki Karadenizli değnekçi çetesiyle sokak hakimiyeti için sopalı zincirli bir meydan savaşına girişmişti. Sokak kavgalarında, trafik kazalarında, yan kesicilik ya da kadınların taciz edilmesi gibi durumlarda karşılaştıklarında, çığlıklar atılırken, tehditler savrulur, küfürler edilir, bıçaklar çekilirken babası hemen olay yerinden uzaklaşırdı. Mustafa Efendi. Hemen şahit yazarlar, aman dikkat derdim Mevlüt'e. Devlet bir kere seni kayda alınca bitersin. Adresini verirsen daha da beter olur. Hemen mahkemeden celp gelir. Gitmezsen kapına polis gelir. Kapına gelen polis yalnız mahkemeye neden gelmediğini sormaz. Hayatta ne yaptığını, vergini, nereye kayıtlı olduğunu, ne kazandığını da sorar. Solcu musun, sağcı mısın diye de. Mevlüt babasının birdenbire bir yan sokağa neden saptığını, bütün gücüyle yoğurtçu diye bağırırken birden neden uzun bir sessizliğe büründüğünü, pencereyi açıp yoğurtçu, yoğurtçu sana diyorum diye seslenen bir müşteriyi neden duymazlıktan geldiğini, öpüşüp sarıldığı Erzurumlulardan daha sonra neden berbat adamlar diye söz ettiğini, bir müşteriye 2 kilo yoğurdu yarı fiyatına neden verdiğini anlamazdı. Bazen de daha uğranılacak çok müşteri, onları bekleyen çok ev varken babası tam önünden geçtikleri bir kahvenin kapısına sırığını, yoğurt yükünü bırakıverir, içeri girip bir masaya ölü gibi oturup çay ister ve hiç kıpırdamadan dururdu. Mevlüt bunu anlardı. Mustafa Efendi, yoğurtçunun günü yürümekle geçer. Ne belediye otobüsüne ne de özel otobüse yoğurt tepsileriyle almazlar. Taksiye ise yoğurtçunun parası yetmez. Her gün 40-50 kiloluk yükünle 30 kilometre yürürsün. İşimizin çoğu hamallıktır. Mevlüt'ün babası haftada 2-3 kere Duttepe'den Eminönü'ne kadar yürüdü. Bu 2 saat sürerdi. Sirkeci tren istasyonu yakınında boş bir alana Trakya'dan bir mandıradan bir kamyonet dolusu yoğurt geliyordu. Kamyonetin yükünü boşaltması, beklemekte olan yoğurt satıcıları ve lokantacılar arasında itiş kakış, paraların ödenmesi, az ötedeki depoya zeytin, peynir tekneleri Mevlüt kokusunu çok severdi, arasında boş alüminyum tepsilerin iadesi, hesaplaşma, her şey tıpkı Galata Köprüsü'nün bitmez tükenmez kargaşası, vapur ve tren düdükleri ve otobüs homurtuları gibi bir anda bir telaş içerisinde olup biterdi. Babası bu kargaşada Mevlüt'ten alışveriş defteri tutmasını istemişti. Bu o kadar basit bir işti ki Mevlüt okuma yazma bilmez babasının aslında kendisini işe sokmak, insanlara göstermek için oraya getirdiğini düşünmüştü. Babası alışveriş biter bitmez 60 kiloya yaklaşan yoğurt yükünü özel bir kararlılıkla sırtlar, 40 dakika hiç durmadan ter içinde yürür, yükünün bir kısmını Beyoğlu'nun arkalarındaki bir lokantaya, diğer bir kısmını Pangaltı'daki başka bir lokantaya bırakır, sonra tekrar Sirkeci'ye dönüp aynı miktarda yoğurdu sırtlayıp tekrar aynı lokantalara ya da bir üçüncü noktaya boşaltır, sonra bu noktalardan çıkarak çeşitli mahallelere, girdisini çıktısını iyi bildiği sokaklara, evlere bu yoğurdu dağıtırdı. Mustafa Efendi Ekim başında havalar birden soğuyunca aynı şeyi haftanın 2 günü boza içinde yapmaya başladı. Vefa bozacısından doldurduğu ham boza güğümlerini sırığına bağlayıp dostluğu olan lokantalara uygun bir zamanda bırakıyor, sonra bu yerlerden bozayı alıp eve getiriyor, toz şekerle tatlandırıyor ve başka baharatlarla işliyor ve her gece 7'de boza satmak için tekrar sokaklara çıkıyordu. Babası bazen Hamboza'ya şekeri, diğer baharat tozlarını dost lokantaların mutfaklarında, arka bahçelerinde Mevlüt'ün yardımıyla ekler, vakit kazanırdı. Mevlüt, babasının bu çeşitli yerlere boş, yarı boş, dolu olarak bıraktığı yoğurt tepsilerini ve boza güğümlerinin yerlerini, trafiğini aklında tutabilmesine, en az yürümeyle en çok satış yapacak dağıtım mantığını sezip bulmasına hayranlık duyardı. Mustafa Efendi pek çok müşterisine tek tek adlarıyla seslenirdi. Her birinin yoğurt zevkini, kaymaklı kaymaksız ve boza merakını ekşi, taze hatırlardı. Yağmur bastırınca gelişigüzel girdikleri küf kokulu çayhanenin hem sahibini hem oğlunu babasının tanımasına, sokakta dalgın dalgın yürürken at arabasıyla geçen eskiciyle öpüşüp kucaklaşmasına ve daha sonra rezilin teki diyeceği belediye zabıtasıyla bu kadar haşır neşir olabilmesine Mevlüt şaşardı. Girdikleri sokakların, apartman binalarının, evlerin her birinin kapılarını, kapı zillerinin, bahçe kapılarının tuhaf bir şekilde dönen merdivenlerin, asansörlerinin kullanma, açıp kapama, düğmeye basma, sürgüyü çekme ayrıntılarını babası nasıl aklında tutuyordu? Mustafa Efendi oğlunu sürekli bilgilendirirdi. Burası Yahudi mezarlığı, sesini çıkarmadan geçersin. Bu bankada Gümüşdere köyünden biri hademelik yapıyor, iyi adamdır, bilesin. Karşıya buradan değil, demirlerin kesildiği o noktadan geçersen hem trafik daha az tehlikelidir hem de daha az beklersin. Bak şimdi burada ne var derdi babası karanlık ve küf kokulu bir apartman merdiven sahanlığında neredeyse el yordamıyla yollarını bulmaya çalışırlarken. Hah, aç bakalım şimdi bu kapağı. Mevlüt yarı karanlıkta bir daire kapısının bitişiğinde gördüğü telli dolabın kapısını Alaaddin'in sihirli lambasının kapağını kaldırır gibi dikkatle açar, içindeki gölgeli karanlıkta bir kase, kenarda da bir kağıt görürdü. Oku bakalım ne yazıyor kağıtta. Mevlüt okul defterinden kopartılmış kağıdı bir hazinenin gömüldüğü yeri gösterir planmış gibi dikkatle soluk merdiven lambasının ışığına tutar ve yarım kilo kaymaklı olsun diye fısıldayarak okurdu. Oğlunun kendisine şehirle özel bir dille konuşan bir bilge gibi baktığını, şehrin sırlarını öğrenmek için sabırsızlandığını görünce babası gururlanır, adımlarını hızlandırırdı. Yavaş yavaş sen de öğrenirsin her şeyi. Hem her şeyi göreceksin hem de görünmez adam olacaksın. Hem her şeyi işiteceksin hem de hiçbir şeyi işitmemiş gibi yapacaksın. Günde 10 saat yürüyeceksin ama hiç yürümemiş gibi hissedeceksin kendini. Yoruldun mu oğlum? Oturalım mı? Oturalım. Şehre gelmelerinin ikinci ayı dolmadan havalar soğuyup akşamları da boza satmaya çıktıkları için Mevlüt zorlanmaya başladı. Sabah okula gittikten, öğleden sonra 4 saat babasıyla yoğurt satıp 15 kilometre yürüdükten sonra Mevlüt eve döner dönmez uyuyordu. Bazen lokantalarda, çayhanelerde oturup dinlenirken de başını masaya koyup biraz kestirir ama patron sabahçı kahvehanelerine yakışan bir nahoş görüntüden hoşlanmayacak diye babası Mevlüt'ü uyandırırdı. Akşamları boza satmaya çıkmadan önce babası Mevlüt'ü kaldırırdı. Baba yarın tarih sınavı var ders çalışmam lazım derdi Mevlüt. Bir iki sabah uykusundan bir türlü uyanamayan Mevlüt, baba bugün okul yok demiş, babası da o gün birlikte yoğurt satmaktan daha çok kazanmaktan mutlu olmuştu. Bazen de babası oğlunun uykusuna kıyamaz, boza güğümlerini yüklenir kapıyı sessizce çekip giderdi. Daha sonra evde tek başına uyanan Mevlüt, karanlık pencereden yine aynı tıkırtının geldiğini işitir. Yalnızca korktuğu için değil, babasının arkadaşlığını, elini onun elinin içine koyup hissettiği şeyleri özlediği için de pişmanlık duyardı. O zaman uyuduğu için kendini suçlar ve kafası bütün bunlarla meşgulken dersini iyi çalışamaz ve daha da suçluluk duyardı. 4. ayrımın sonu, sayfa 70.